Ayrım 10.
Türklerin yurt dışında da tanınan 28. Mekanize Tugayı düşünüldüğü kadar zorlu çıkmıştı. Amerikalıların çok hareketli olmasıyla övündüğü 2. Mekanize Tugaylarının Stryker zırhlıları, Türk 28. Mekanize'nin yaptığı bir taktik manevrayla kuşatılmış ve 20 aracını kaybetmişti. Ölü ve yaralı sayıları da azımsanmayacak ölçüdeydi. Amerikan ordusu ilk kez ölülerini savaş alanında bırakmama prensibini bozmuştu. O ölüleri toplamak da yine Türk askerine kalmıştı. Ancak Türk 28. Mekanize Tugayı bu çatışmalardan sonra B-52 bombardıman uçakları tarafından defalarca bombalanarak gücünü yitirmişti. Geriden gelen Amerikan askerleri geçtikleri yerlerde bu birliğin tanklarından oluşan zırhlı mezarlıklarıyla karşılaşıyordu. Bunun dışında askeri direniş olmamıştı. Birkaç kez Türk jandarma komando timleriyle karşılaşmışlardı ama 2. zırhlı süvari tugayının hasar görmemiş taburları, Stryker zırhları ve Tau tank savar füzeleri kullanan Humvee araçlarıyla komando timlerini püskürtmüştü. Bu nedenle tümenlerin harekatı verilen ağır Amerikan kayıplarına rağmen fazla yavaşlamamıştı. Harvey Jackson fazla beklemek niyetinde değildi. Ankara'nın savunma için fazla zaman bulunmadığını biliyordu. Türklere bu zamanı vermek istemiyordu üstelik. Ertesi gün işi bitirmek üzere harekete geçecekti. Buna kimsenin itirazı olmazdı doğrusu. 28 Mayıs 2007 saat 10.15 İstanbul. Emel yatağında kıvrılmış yatıyordu kıpırdamadan. Kulaklarına tıkadığı pamuklar sayesinde uçakların ve patlamaların seslerini duymuyordu. Durmak bilmeyen bombardıman nedeniyle sinirleri altüst olmuş durumdaydı. Sinir hapları alarak ayakta durabiliyordu ve bu haplara ulaşmak da artık mümkün değildi. Yataktan kalkması ve dışarı çıkması gerekiyordu. Ekmek belli saatler arasında dağıtılıyordu. Dükkanlar öğlen olduktan sonra kapanıyordu çoğu yerde. Sadece fırınlar sabah 8-11 saatler arasında satış yapabiliyordu. Güçlük de yataktan çıktı, ayakları geri gidiyordu. Eğer kırılırsa parçalanmasın diye koli bandı kullanarak çarpı çektiği cama yapıştırdı yüzünü, dışarıya baktı boş gözlerle. Kimseler yoktu pek. Birkaç kişinin tedirgin bakışlarını havaya dikerek sokaktan hızla geçip fırına yöneldiğini gördü. Savaş henüz İstanbul'u fazla rahatsız etmemişti. Bombardıman çok acımasız gibiydi. Ama vurulan yerler genelde askeri bölgelerdi. Selimiye kışlası harap olmuş, Kuleli Askeri Lisesi'nin beyaz binası tam ortadan ikiye ayrılmıştı. Birkaç kez denizdeki gemilere yapılan saldırılar nedeniyle bazı mahallelere bombalar çarpmıştı boğazda. Onun dışında elektrik kesilmemişti ve su akıyordu. Amerikan uçakları özellikle altyapıyı vurmuyordu. İnsanlar televizyon izleyebiliyor ve savaşın gidişini yakından takip edebiliyordu. Bunun dışında bir şey yaptıkları da yoktu zaten. Bütün gün televizyon başında karşılarına çıkan dayanılması güç görüntüleri izlemeye çalışıyorlar ve sadece şaşırıyorlardı. İş yerinden tanıştığı ailelere Anadolu'da olan iki kız arkadaşı sık sık ziyaret ediyorlardı Emel'i. İki gece de yanında kalmışlardı. Bankacılık sistemi durmuştu. Kredi kartı sistemi çalışıyordu. Alışveriş gerçekleşiyordu. Ancak iş yerleri açısından durum parlak değildi. İhracat tamamen durmuştu. Memur maaşları ödenemiyordu. Garip bir gerilim büyük bir hızla toplumun üzerine biniyordu. Daha savaş başlayalı fazla olmamıştı. Bu nedenle tam bir çökme olduğu söylenemezdi. Dolar rezervleri tamamen ordunun emrindeydi. Kamu fabrikaları tam hız çalışıyordu. Üretimi önemli bazı fabrikalar da devletleştirilmişti. Gıda fabrikaları jandarma timlerinin kontrolünde çalışıyor, işçilere maaş yerine yiyecek ve yakacak veriliyordu. Emel üzerine kalın bir hırka geçirip dışarı çıktı. Sokağın sessizliğine şaşırdı. Bu şaşkınlığı birkaç dakika sürdü. Ekmek almak isteyenler sanki sözleşmiş gibi bir anda dışarı fırlamışlardı. Ekmek fırının önünde uzun bir kuyruk vardı. Fırının önüne geldiğinde yüzünü umutsuz bir ifade kapladı. Bir an öylece kala kaldı. İçinden insanlara rica edip sıradan kurtulmak geçiyordu ama onların yüzüne baktığında buna imkan olmadığını gördü. Fırının sıcaklığı nedeniyle buğulanmış olan cam bir el tarafına temizlendi ve una bulanmış bir surat göründü. Bir çift parlak göz fark ediliyordu sadece. Eliyle sonra gel der gibi bir işaret yaptı. Sevinç kapladı içini Emel'in. Gülümsedi fırıncı çocuğa. Bir anda garip bir rahatlık kaplamıştı kalbini. Ne güzel, ekmekler garantiydi ve bir sürü zamanı vardı. Bu fırsatı değerlendirmeliydi. Ne zamandır keyif alarak İstiklal Caddesi'nde dolaşmamıştı. Yürüyerek caddeye çıktı. İnsanlar kendilerini caddeye atmışlardı. Her zamanki gibi kalabalıklı İstiklal Caddesi. Binlerce insan dolaşıyordu. Sessizdiler, yorgun görünüyorlardı ve olgunlaşmış gibiydiler. Caddenin sonuna kadar yürüdü. Dükkanların bazısı açık, bazısı kapalıydı. Vitrinlerde bir hayli eşya vardı. Savaş öncesinden farklı değildi. Türkiye'de zaman donmuştu sanki. Gizli bir enerji, içten içe ülkenin ve şehrin damarlarına yayılıyor, onu zehirliyordu. Acımasız bir enerjiydi. Farkına varmıyordu insanlar. Kendileri için özel hazırlanmış bir zehir yavaşça onları bir arada tutan sistemin içine yayılıyordu. Bu zehir çok önce çalışmaya başlamıştı. Derin analizler sonucu hazırlanmış ve uygulanmaya konmuştu. Ekonomik krizler, ülkede zorla kaşınan azınlık sorunları, gençliğin beyninin yıkanması ve yeniden programlanması çabaları, herkesin çok iyi bildiği savaşçı özellikleri ortadan kaldırmaya yarayan hayal mekanizmaları. Hepsi yavaş yavaş bir araya konmuş ve insanların bir bütün olarak bir hedefe yönlenmeleri engellenmişti. Emel Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Çalışmayan tramvay hattının üzerinde yürüyordu. Aklı bin çeşit düşünceyle dolmuştu ve artık bir şey düşünemez hale gelmişti. Bu sırada kulaklarına dolmaya başlayan gürültüyü diğer seslerden ayırt etmesi biraz zaman aldı. Boş gözlerle havaya baktı, göremediği bir uçağın gökyüzünde uçtuğunu hissetti ve o garip ses gittikçe artıyordu. Tiz bir sesin şiddeti gittikçe artıyordu, sanki havayı yarar gibi ilerleyen büyük bir cismin sesiydi bu. Caddede yürüyen herkes kulak kabarttı, zaman yavaş çekim akmaya başlamıştı. 5, 4, 3, 2, 1, kulakları sağır eden bir patlama, binaların arasından fışkıran kör edici bir ışık duyumsadılar. Patlamanın etkisiyle İstiklal Caddesi'nde karşılıklı olarak sıralanmış yüzlerce dükkanın camı aynı anda sokağa doğru püskürdü. Emel'in gözlerinin önündeki görüntü bir anda bu cam yağmuruyla doldu. Sanki bütün cadde bir duman ya da is tabakasıyla kaplanmıştı bir an için. İnsanlar cam yağmuru içinde gözden kayboldu. Sadece birkaç saniye süren görüntü dondurulmuş ve sonsuza kadar saklanmak üzere hafızalara kazınmıştı. Cam yağmurunu oluşturduğu sis perdesi kalktığında ortada çok farklı bir görüntü vardı. Az önce İstiklal Caddesi'ni dolduran binlerce insan üst üste yığılmış yerlerde kıvranıyordu. Bütün bedenler kırmızıya bulanmıştı. Kimseyi birbirinden ayırt etmek mümkün değildi. Tek renk haline almıştı insanlar. Savaşın tek karakteri, tek ırkı, tek kişiliği ve tek bir yüzü olduğu gibi tek bir rengi vardı. Emel patlamanın etkisinin farklı bir açısında kaldığı için diğerleri gibi sağa sola değil geriye doğru fırlamıştı. Cam yağmurunun çok az ötesindeydi ama yine de vücudundaki kesiklerden kan sızıyordu. Bilinci doğrulduğunda gördüğü manzarayı algılamayı reddetti. O görüntü bilincine erişseydi hemen çıldırırdı. Öylece yerde oturup baka kaldı. Etrafına bakmaya gayret etti. Her yeri korkunç bir acıyla sızlıyordu. Kan banyosundan kalkabilen insanlar beden yığınlarında yakınlarını aramaya çalışıyordu. Çok umutsuz bir görüntü vardı karşılarında. Az ötesinde biri vardı. İşler halde sadece bacakları kalmış ve havada tutmaya çalıştığı kollarından sarkan damarlarını kontrol etmeye uğraşıyordu. Bilinçsizce sağa sola yürüyen ve sürekli cansız bedenlere takılıp düşen bir kadın. Gözleri kör olmuş, kulakları duyma yetisini yitirmiş, yerde doğrulup hareketsiz duran bir başka kadın. Herhangi bir açıklaması olmayan sahneler yaşanıyordu. Emel kafasını yukarılara kaldırdı. Cam yağmuruna binaların en üst katları da katılmıştı. Ve damlardan yağan kiremitler kimsenin anlayamadığı bir taş yağmuruna dönmüştü. Bedenlerin kızıllığı içinde aldıkları canların başında bekliyordu kiremitler. Bazı binaların üst katlarında yangınlar çıkmıştı nedense. İstiklal Caddesi'nin Cihangir'e doğru olan tarafından yoğun bir duman bulutu yükseliyordu. Bombanın nereye düştüğünü kimse bilemiyordu. Yıkımı görmek için yukarıdan bakmak gerekiyordu. Garip bir basınç dalgası sokak aralarını kat edip farklı açılardan sokakları tahrip etmişti. Ne kadar zaman geçtiğini kimse bilemezdi. Siren sesleri duyulmaya başlandı. Siren seslerine yine uçak sesleri eşlik etti. Çok da uzak olmayan bir yerlerde şiddetli patlamalar duyuldu ama bu kadar da değildi. Kimse yeni patlamalara dikkat edecek durumda değilken İstanbul'un üzerinde çığlıklar atarak dolaşan savaş uçakları, CENTCOM tarafından psikolojik etki yaratması beklenen hava saldırı operasyonu tam anlamıyla uygulamaya koymaktaydı. Boğaziçi Köprüsü'nde iki dev patlama meydana geldi ve köprü ortadan ayrıldı. Yıkılmadan ayakta kaldı ama ortasında metrelerce uzunlukta bir boşluk açılmıştı. Haliç Köprüsü simsiyah ve birkaç parça haline denizin üzerinde boşlukta salınıyordu. Haliç'in etrafındaki mahallelerde büyük bir yangın çıkmıştı. İnsanlar sahile doğru koşuşturuyordu. Maçka Parkı'ndaki bütün ağaçlar yanıyordu. Metrelerce yukarı çıkan alevler İstanbul için bir hüzün şarkısı söylüyordu çığlıklar atarak. Cemal Reşit Rey salonu ortadan ikiye ayrılmıştı. İtfaiye binasındaki bütün araçlar dışarıda olduğu için kurtulmuştu ama dönebilecekleri bir merkezleri yoktu artık. Boğaz kıyısındaki binalarda yangınlar vardı. Bazı füzeler hedeften sapmış olabilir miydi? İstanbul için yeni bir silüet yaratan gökdelenlerin yer aldığı Levent bölgesi en ciddi darbeyi yemişti. Ayakta sağlam kalan tek bir gökdelen yoktu. Hepsi simsiyahtı ya da yanıyordu. İş kulelerinden birisi yana yatmış ve diğerine yaslanmıştı. Sağır edici patlamalar hiç durmuyordu. Sanki Amerikan Hava Kuvvetleri İstanbulluları kapalı bir koninin içine sokmuş ve orada düşüncelerini değiştirmeye çalışıyordu. Herkes evlerine kaçmıştı ama ilk kez evlerinde kendilerini hiç güvende hissetmiyorlardı. Bu nedenle bütün apartmanların sakinleri bodrum katları ya da aşağı katlara sığınmıştı. CNN International. İstanbul'a büyük hava saldırısı başladı. Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak İstanbul tarihin en ağır hava saldırısıyla mücadele etmeye çalışıyor. Operasyonun ne kadar süreceği belli değil. 4 saattir aralıksız süren bombardıman nedeniyle şehirde su kesildi, trafik tamamen durdu. Köprüler ve yollar hasarlı, çok sayıda sivil kayıp olduğu belirtiliyor. Şehrin çeşitli yerlerinden açılan uçak savar ateşi gökyüzünü aydınlatıyor. Elektriğin kesilmemesi nedeniyle pek çok elektrik yangını çıktığı belirtildi. Pentagon yetkilileri elektriklerin kesilmemesini ülkede devlet otoritesinin ve kontrol mekanizmalarının tahrip edildiğinin bir kanıtı olduğunu açıkladı. Tüm dünyadan farklı tepkiler alınıyor. Dünya genelinde Türklerin çıkarttığı olaylarda yüzlerce yaralı ve tutuklama var. Amerika'da yaşayan Türklerden oluşan bir grup otomatik silahlarla Denver kentinde bir polis karakoluna basarak 6 polisi öldürdü ve 5 polisi yaraladı. Silahlı Türkler kaçtı ve polis tarafından aranıyor. Denver'a giren milli muhafızlar önemli noktalarda kontrolü sağladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Joachim Swajcek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Attila Seyrek'e savaşın bir an önce durması için girişimlerini sürdürecek söyledi. Emel ne kadardır orada olduğunu bilmiyordu. Etraf bir sürü ambulans ve benzeri araçla doluydu. Ama kimse ona yardımcı olmuyordu. Kötü durumda olmadığı sonucunu çıkardı bundan. Yanından geçen sedyelere baktığında bu düşüncesinde haklı olduğunu anladı. Caddenin iki yanı yüksek binalarla kaplı olduğu için bir şey göremiyor ama korkunç bombardımanın seslerini duyuyordu. Doğrulmaya çalıştı ve zorlukla iki ayağı üzerinde durdu. Başı dönüyor ve midesi bulanıyordu. Hayır, bu halde eve gitmesine imkan yoktu. Her an bayılacağından korkuyordu. O an bir el Emel'in kolunu sertçe kavradı. Emel gayri ihtiyari olarak dönüp baktı. Karşısında iri kıyım bir sivil duruyordu. Omzundan bir Kalaşnikov otomatik silahın sarktığını gördü. Yüzü sakallıydı, gözlerinin içi gülüyordu. Dudaklarında hüzünlü bir gülümseme vardı hem. Sanki Emel'i tanıyormuş gibi davranıyordu. Emel onu tanımamıştı. Silahlı sivilin kolunda yürümeye başladı. Adam kızı evine doğru götürüyordu. Yaşadığım yeri biliyor olmalı diye düşündü Emel. Sokaklardaki karışıklığın içinden yavaş adımlarla geçip her şeye tanık olmak zorunda kaldılar. Emel kendine geldikçe yıkımın boyutlarını anlamaya başladı. Savaş başladığından beri ilk kez böyle bir saldırıyla karşılaşmışlardı. Yaklaşan fırtınanın ilk adımlarıydı belki de bu olanlar. Bu saldırıdan sonra hayat daha da zorlaşacaktı kuşkusuz. Saldırının özel olarak hayatı zorlaştırmak için planlandığı belli oluyordu. Kendi sokağına geldiğinde gözleri şok ve dehşetle açıldı Emel'in. Mahallesi bir tepenin üstünde olduğu için İstanbul'un pek çok noktası görülebiliyordu. Yoğun siyah dumanlar kaplamıştı şehrin üzerine. Saldıran uçaklar hedef gözetmiyor gibiydi. Gökyüzünde dolaşan siyah noktacıkları fark edebiliyordu. Eve geldiler, bütün camlar kırılmıştı ama Emel'in aldığı önlem nedeniyle parçalanıp eve dağılmamıştı. Kapıya geldiler, Emel üzerinde yaptığı uzun bir arayıştan sonra anahtarlarını bulup içeri girebildi. Adam hiç konuşmadan onu salona götürdü ve kanapenin üzerine yatmasına yardımcı oldu. ''Bir şeyiniz var mı?'' ''Hayır, sadece birkaç kesik. Sanırım önemli bir şeyim yok. Zaten bu durumda hastaneye gidersen beni kovarlar.'' Adam sıcak bir biçimde gülümsedi. ''Belki de yardım etmek için gitmelisiniz. Beklerseniz ben size birazdan ekmek getiririm.'' Hiçbir şey söylemeden hızla evden çıkıp gitti. Emel şok olmuştu ve şimdi anlıyordu. Sabah fırının camından gördüğü un bulanmış yüzüyle kendisine el sallayan adamdı bu. Gözlerindeki bakışın aynı sıcaklığa sahip olduğunu hatırladı. Pencereden sarkıp bağırdı. ''Getirmeyin, zira ben hastaneye gideceğim.'' Adam dönüp baktığında gülümseyip el salladı. ''Yardım için.'' Bir anda odanın içi aydınlandı. Elektrikler bir süre için kesilmiş ve tekrar gelmişti. Televizyonu açtı. Ekranda gözlerinin altı şişmiş ve sakalı uzamış bir gazeteci, kameraların kaydettiği görüntüler üzerine yorum yapmaya uğraşıyordu. Görüntüler yorum yapılacak cinsten şeyler değildi doğrusu. Gazetecinin gözlerinde kaçak bakışlar, korku gördü. Sanki bir an önce bu kabusun bitmesini ister gibiydi. Sesi kesik kesik ve derinden geliyordu. Aslında Amerika ile anlaşmaya varılabileceğini söylüyordu. Bütün bunların yaşanması anlamsızdı. Eğer doğru hareket edilirse Amerikan hükümeti Türkiye ile ilişkileri düzeltmek isterdi mutlaka. Emel'in midesi kalktı. Tam televizyonu kapatacakken ekrana farklı görüntüler geldi. Televizyonda Dışişleri Bakanı vardı. Emel şaşırdı birden. Üstü başı çok düzgündü. Yanında birkaç Türk diplomat vardı. Bir odanın içinde kanepede yan yana oturmuşlardı. CNN International'dan alınmakta olan bir görüntüydü bu. Ekranın altında Turkish Minister in Custody yazıyordu. Türk Dışişleri Bakanı göz altında. Arada sırada odanın içinde patlayan flaşlar görünüyordu. Ayakta duran bir sivil görevli odanın içindeki askeri görevliye bilgi veriyordu. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün yakın çekim görüntüsüne geçti ekran. Yüzündeki derin bir öfkeyi barındıran ifadesiyle korkutucu görünüyordu. Zaten odanın içindeki sivil görevli de mümkün olduğunca ondan uzak durmaya bakıyordu. Oysa her zaman gülümsemeye hazır, sakin ifadesiyle hatırlardı onu. Kamera yeşil açıklık alanda bir konsolun önündeki mikrofona uzanarak açıklamalar yapan Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a odaklandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu Rice. Hayır, kendilerini yargılamayı şimdilik düşünmüyoruz. Ancak Türk hükümeti bizim gözümüzde suçlu. Çünkü bizim askerlerimize saldırarak onları öldürdüler. Bu nedenle kendileri hakkında yargılanmama garantisini veremiyorum. Nerede tutuluyorlar? Bu konuda bir açıklama yapacak mısınız? Hayır, güvenlik gerekçeleriyle bunu yapmayacağız. Ama bizim misafirimizler. Görüntüler tekrar Türkiye'ye döndü. İstanbul'da birkaç noktaya konmuş olan kameralardan alınan görüntüler akıyordu ekranda. Hava saldırısı hiç yavaşlamadan sürüyordu. Kameralar yerleşim merkezlerinin ortasına düşen bombaların patlamalarını gösteriyordu. İstanbul yanıyordu. Daha sonra ekrana gelen görüntüde Amerikan İncirlik Üssü görünüyordu. Amerika bu üssü Irak'taki seçimlerden bir yıl sonra boşaltmıştı. Adana'ya yapılan saldırı nedeniyle halk öfkesini bu üsse yöneltmiş ve üste geride kalan ne varsa yağmalanmıştı. CNN International, Amerikan ordusuna bağlı kara güçleri Ankara'nın kapısında. Şiddetli bir şehir savaşının hazırlıkları yapılıyor. Türk ordusunda albay olduğunu açıklayan bir yetkili Ankara'nın Amerikan güçlerine mezar olacağını söyledi. Emel hızla üzerine bir şeyler alıp çıktı. En yakın hastaneye gidip ne yapabilirse yapacaktı. 28 Mayıs 2007, saat 02:45, Washington. Gökhan televizyonda Anıtkabir'in dümdüz edilmiş halini gördüğünden beri kudurmuş gibiydi. Arabanın tavanına attığı yumruk nedeniyle sağ eli hala ağrıyordu. Washington'a ancak 2 günde varabilmişti. Geleli birkaç saat olmuştu. Sıkı kontrollerden kaçınmak için çok dikkatli davranmıştı. Bombayı yerleştirmek için parktaki mağaralardan birini seçmişti. Gitmek için gecenin ilerleyen saatlerine kadar beklerken yeterince dinlenmişti. Biraz sonra çıkıp programlanmayı yapacaktı. Dün New York'a vardığında görüntü kaydının kopyalarını ajansların posta kutularına atmış veya resepsiyonlarına bırakmıştı. Elbette görüntü kaydına karşı dikkatli davranmıştı. Makyaj ile değiştirdiği yüzünü bile saklamaya çalışmıştı. Kayıtta basit olarak ABD eğer Türkiye işgalinden vazgeçmezse mantar bulutlarının ilk kez kendi kentlerinde yükseldiğini göreceklerini anlatıyordu. Kaydı özellikle New York'ta olduğunu kanıtlayan bir manzarayı arkasına alarak yapmıştı. Özgürlük anıtı sağından gözükürken, sırt çantasından düzeneği gösterirken, bu kayıttan kesinlikle ciddi olduğunu ve elinde bir nükleer bomba olduğunu anlarlardı. En başından beri bombaları sadece caydırma amaçlı kullanmayı düşünmüştü. Patlatmak olabilecek olumlu gelişmeleri önleyebilirdi. Ama şimdi emin değildi. Yani patlatmama konusunda. Anıtkabir'deki durumu, Türk ordusundan kalan enkazı, ele geçirilen kasabaları, kentleri, ABD ordusuyla beraber hareket eden basın mensuplarının çektiği insan yüzlerini hatırladıkça kızgınlığı büyüyordu. Gökhan hiçbir zaman hayata pembe gözlüklerle bakmamıştı. Verilen eğitim sırasında ABD'nin gelmiş geçmiş en acımasız askeri tarihe sahip ülkelerden biri olduğunu iyi öğrenmişti. Kamplardaki Kızılderililere çiçek mikroplu battaniyeler vererek onları hasta edip öldüren, böylece biyolojik savaşın ilk örneklerinden birini veren onlardı. Herkes 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'daki esir kamplarını bilirdi ama ABD'nin ülkesindeki Japonları kamplara tıkmasından söz edilmezdi. Truman'ın bir güç gösterisi olarak atom bombalarını kullanmasından, Vietnam'da sivillere yapılan katliamdan, napalmlerden ve biyolojik silahlardan, ABD'nin gerektiğinde askeri stratejilerini en acımasızlarına uygulama konusunda tereddüt etmeyeceğini herkes bilirdi. Parktaki mağaraya doğru ilerlerken onlara en fazla 12 saat vereceğim diye düşündü. Tam mağaraya girecekken bir ses duyuldu. ''Hey ahbap, gecenin dibinde ölümünü arıyormuşsun.'' Döndüğünde 5 çete mensubu vardı karşısında. İkisi Hispanik, biri beyaz, ikisi de siyahtı. Güldü. Tam Amerikan potası işte, şansa bak. Elindeki silahı yere tutan iri yarı siyahın yüzündeki sırıtma bir an gitti, sonra yerine geldi. Bak sen, bir komedyen bulmuşuz. Sonra yüzü öfkeyle buruştu. Hadi uzatma, üzerinde ne varsa bize ver, giysilerinde dahil, yoksa hakkından geliriz. Gökhan cebinden çıkardı cüzdanı, yere attı. Soyunurken striptiz yapar gibi garip dans figürleriyle etrafında döndü, sarhoş gibi yalpalıyordu. Çete mensupları gülüştüler. Fakat bu sırada Gökhan silahlı serseriye yaklaşıyordu. Tam önünde ona tapar gibi eğilip ellerini uzattı. Birisinin "bu sevgili arayan bir gay ya" diye bağırdığını duydu. Ama artık harekete geçme vakti gelmişti. Uzattığı ellerin arasından sağ ayağını müthiş bir tekme hareketiyle iri yarı siyahın kasıklarına gömdü. Adam sadece "ıh" diyerek geri çekildi. Bu tekmeyi yiyen uzun süre kendisine gelemez. Büyük ihtimalle de ölürdü. Gökhan hızla diğerlerine döndü. Önce şaşırmışlardı ama şimdi intikam için sustalılar çıkmıştı. Sadece siyah adamın tabancalı olduğu anlaşılıyordu. Gökhan onları zevkle, çıplak elleriyle öldürecekti. Halkı adına, yapılanlar adına bu içindeki öfkeyi biraz yatıştırabilirdi. Hiçbir sustalı onu durduramadı. Ayaklar, bilekler, boyunlar, kaburgalar kırıldı. Ayakta son kalanla bir kedinin fareyle oynadığı gibi uğraştı. Kaçmaya çalıştıkça önüne geçti. Serserilerin hepsini öldürdüğünde cesetleri mağaraya taşıdı. Kokuları 2 gün içinde duyulurdu. Ama zaten bombayı 12 saat sonrasına ayarlayacaktı. Ondan sonrasının önemi yoktu. 28 Mayıs 2007, saat 03:50, Sandcom, Florida. FBI Başkanı Robert Mueller sabahlığıyla oturan başkanın karşısındaydı. Howard Strike ile danışmanı ve CIA direktörü Porter Ghost da yanındaydı. "Evet, nedir bu kadar önemli olan?" diye sordu başkan. "Bir kaset sallıyordu Mueller. Sayın Başkan, bu kasetin kopyaları birkaç saat önce uluslararası ajanslara bırakıldı veya postayla gönderildi. Bu saate kadar yayınlanmasını engelleyebildik ama kontrolümüz altında olmayan yerler de var ve daha fazla beklemek istemiyorlar," dedi. Sabırsız bir şekilde elini salladı. "Çabuk gel konuya Robert. Ne var o kasette? Türk Başbakanı'nın tehditleri mi?" Güzel bir şaka yapmış gibi yüksek sesle güldü ama kimse ona katılmayınca gözünü kıstı. Robert Mueller hemen konuştu. "Nükleer bir tehdit efendim ve korkarım gerçek. Kaseti izlediklerinde bir sessizlik hakim oldu odaya. Sonunda başkan konuştu. Bu nasıl olur? Bana Türklerin ellerindeki tüm nükleer silahların kontrol altında olduğunu söylemiştiniz." Howard Strike operasyon için hazırlık yaparken aylardır ya bu silahları anlaşmalar gereği parçalamak için buraya getirdik diye başladı. Veya tespit ettiğimiz mekanları harekat başlarken nokta operasyonlarıyla kontrol aldık. Fakat 2 tanesinin kayıp olduğu anlaşıldı. Porter Ghost cümleyi tamamladı. "Artık nerede olduklarını anlıyoruz. Burada ABD'nin göbeğinde o bombalar." Başkan elini şaşkınlıkla açtı. "İyi ama bu adamlar 2 bombayı birkaç gün içinde buraya nasıl getirsin?"